Ayrım 4. Sayfa 40. 7. Türk Müslüman kadınının dış kimliği, örtünme konusu. Üretim içindeki köylü kadının sokağa çıkıp çıkmama veya sokakta nasıl giyineceği gibi bir sorunu olmamıştır ama Osmanlı kenti kadının eskiden beri böyle bir sorunu vardır. Tanzimat'ta başlayan batılılaşmanın etkisiyle bu konuda bazı değişiklikler yapılması gündeme gelmiştir. Soru şudur: hem kadının rahat etmesini sağlayacak hem de Türk İslam anlayışına ve geleneklere ters düşmeyecek bir kadın dışarı giyimi nasıl olmalıdır? Kadının dışarıda başını açması henüz gündemde yoktur. 1913'te kurulan Osmanlı Kadınları Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin 3 amacından biri kadınların dışarı kıyafetinin düzeltilmesidir. Derneğin haberlerini veren Kadınlar Dünyası gazetesi de kadınların giyinişi üzerinde çalışma yapılmasını istemekte, seçilecek biçimin güç beğenenleri bile susturacak bir sadelik ve zariflik içinde olmasını önermektedir. Kadınlar Dünyası sayı 62, 2006-1913'ten Kadınlar Dünyası sayı 28, Ocak 2002, sayfa 48. Derneğin önerisi şöyledir: dernek, ulu şer'iyemiz hükümlerine uygun, sade, süsten kurtulmuş, iş görebilecek kadınlarımıza özel birkaç tür dış kıyafet yaratacak ve seçecek, örneklerini de hükümete sunduktan sonra üyeleri üzerinde uygulamaya başlayarak yaygınlaşmasını sağlayacak, moda belasından ve modanın yol açtığı savurganlıktan kadınları kurtarmış olacaktır. Kadınlar Dünyası sayı 64, 6-6-1913'ten Kadınlar Dünyası sayı 30, Mart 2002, sayfa 48. Kadının giyimi konusunda Batı'da da önemli gelişmeler olmuştur. Sosyal hizmet alanlarında çalışmaya başlayan Batılı kadınlar giyim kuşamlarında da devrim yapma olanağını elde etmişlerdir. Dar korselerini atmışlar, giysilerinin boyunu kısaltıp sadeleştirmişlerdir. Süheyla Kadıoğlu, Batı Ülkelerinde Kadın Hareketleri, sayfa 18. Mütarekede Türk kadınının örtünme konusu Tanzimat'ta ve Meşrutiyet'te olduğu gibi gene gündemdedir. Kadının toplumsal hayata atılmasını savunan kadınlar peçe ve çarşaftan kurtulmak istemektedirler. Müslüman Türk kadını dışarı kıyafetinin kendisini Avrupa'yı giyinen azınlık kadınlarından ayırdığı kanısındadır ve bunu bir kimlik belirleyicisi olarak algılamaktadır. Bununla birlikte gelenekle moderniyi birleştiren Türk kadınına özgü bir dış kıyafeti üzerinde çalışmalar da yapılmaktadır. Avrupalılara özenerek şapka, kısa kollu elbiseyle sokağa çıkan Türk kadınları da vardır ve bunlar hem kolluk kuvvetlerinin yaptırımlarına hedef olmakta hem de mizah gazeteleri tarafından alaya alınmaktadır. 4 Mayıs 1919 günü şapka giyen bir kadın polis tarafından açık giyiniyor gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. 6 Mayıs'ta Kadıköy'de aynı olay tekrarlanmıştır. Kadın divanı harbe verilmiştir. Tasvir-i Efkar 7-5-1919, Hadisat 8-5-1919. Kadınları yabancılardan korumak için olmalı, İstanbul'da İslam kadınlarının parklara girmesi yasaklanmıştır. Emri polis müdürü belediyeye bildirmiştir. İfham 16-9-1919. Türkiye'nin itilaf devletlerine teslim olması İstanbul gibi büyük liman kentlerinde yabancılara özentiyi artırmıştır. Bazı kadınlar batılı kadınlar gibi giyinmeye başlamışlardır. Mütareke yıllarında bu durumu bir uygarlaşma değil, bir teslimiyetin ifadesi olarak yorumlamak gerekir. Yeni gazetede Burhan Cahit yeni ortaya çıkan örtünme, tesettür konusunu mizahi bir dille kaleme alarak en iyisinin buna karışmamak, hele hükümetin bunca derdi bırakıp buna zaman ayırmaması olduğunu yazmıştır. Yazıya göre, zaten örtünme ile uğraşılsa da iş olacağına varacaktır. Yani kadınların istediği olacaktır. Çünkü dünya şimdi modern kelimesinin ucundadır. Şimdi nereye dönsek bir kadın parmağı var. Mağazalarda, resmi dairelerde, basın dünyasında yalnız 4-5 tane edebi kadın mecmuası çıkıyor. Darülfünun'da hanımlar, Avrupa'da tahsilde hanımlar, matbaatta hanımlar oldukça onların tatlı pençesinden biz kendimizi kurtaramayız. Burhan Cahit, Gülden Diken'den, Yeni Gazete, sayı 1653-89, 27-2019, sayfa 2. Bahattin Tevfik de zamanda örtünme konusunun ahlakla ilişkisini şöyle anlatıyor: geçmişe göre daha gelişmiş bir şekil alan hayatımız, kadınla erkek arasındaki ilişkileri daha eşit, daha vakarlı bir hale soktuğundan artık erkeklerin rast geldikleri kadınlara saldırdıkları devir çoktan geçmiştir. Kendisini savunmasını bilmeyen, hayatı şehevi ve maddi bir gözle gören kadını çarşafa değil çuvalın içine koysak yine o kadının ahlakını muhafaza edemeyiz. Eğer kadınlarımızın birkaç arşın bez örtmekle daha namuslu, daha terbiyeli olacaklarına inanıyorsak, ahlakımızın şu pek bozulduğu zamanda bundan daha yüce bir hareket olamazdı. Bu asırda kadınları kafesler ve perdeler arkasında saklamakla ahlakı ve namusu temine yönelik hiçbir müsbet hareket yapılamayacağını artık herkesin bilmesi lazım gelir. Fatin Tevfik, Memlekette Kadın İnkılabı, Zaman, Sayı 81, 1-5-1919, Sayfa 3. İstanbul Hükümeti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Bekayi'nin 21 Haziran 1922 günlü sayısında yer alan açıklamaya göre İslam kadınlarının açık saçık giyindiğinden hareketle onların dışarıda nasıl giyinmeleri gerektiğini saptamak üzere meşihat ve marif nezareti görevlendirilmişlerdir. Meşihat Dairesi, Şeyhülislamlığa bağlı Fetva Dairesi. 25 Haziran 1922 günü Türk Bedayini Koruma Cemiyeti, Meşihat ve Marif Nezareti Orta Öğretim Şubesi'nden birer temsilcinin katılmasıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Padişah'ın bu konudaki yazısı okunmuş, asri giyimden uzaklaşmaya karar verilmiştir. Ancak herhangi bir giyim için Türk kadınının zorlanamayacağı kararı alınmıştır. Giyim modelleri hazırlama işi bunun için kurulan bir komisyona havale edilmiştir. Takvim-i Bekayi, Sayı 4496, 21 Haziran 1922, Akşam, 21 Haziran 1922, Kadınların Kıyafeti Hakkında Emirname, Bedai, Eşi ve Benzeri Olmayan, Güzel, Mükemmel ve Yeni Şeyler, Tercüman-ı Hakikat, 22 Haziran 1922. Çarşaf meselesinin çözümleneceği umulmaktadır. Türk Bedayini Koruma Cemiyeti'nin toplantısında çarşaf hakkında encümen kararı görüşülecektir. Tercüman-ı Hakikat, 6-7-1922. Ayine Mizah Dergisi, Milli Bedai Koruma Cemiyeti'nin kadınların kıyafeti konusundaki müdahalesini gereksiz ve saygısız bir davranış olarak yermektedir. Ayine, 38-1922. 6 Ağustos 1922 tarihli Hilal-i Ahmer gazetesi, hanımların kıyafeti nasıl olmalıdır konulu bir sormacaya Ebu Ziyazade Fetva Emini Ali Rıza, Peyami Safa ve Ali Rıfkı'nın yanıtlarını yayımlamıştır. Hilal-i Ahmer, 6-8-1922. Gazete ertesi günkü sayısında sormacaya gelen yanıtları yayımlamaya devam etmiştir. 8. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Kadın İstanbul'da mizah dergilerinin bitmez tükenmez konularındandır. Karikatürlerde sosyete kadını sürekli öne çıkarılmaktadır. Bir yandan da mayosu ile denize giren beyaz Rus göçmen kadınları karikatürlere konu olmaktadır. Ayine dergisinde Florya'da deniz banyosu yapan Floryalarla alay edilmekte, haftanın en yukarı değerinin borsa değerlerine benzetilerek hanımlarımızın allık, sürme, düzgün sarfiyatı olduğu yazılmaktadır. Florya, tüyleri yeşilimsi güzel ötüşlü bir kuş. Ayine, 23-8-1922. Karagöz dergisinde de sık sık vatan savunmasına ilgisiz burjuva hayatı yaşayan kadınlara ilişkin karikatürler yayımlanmıştır. Karagöz parkta dolaşan üç süslü zarif İstanbul kadınına şöyle diyor. Allah Allah, Anadolu'da arkadaşlarınız onbaşı olsun, rütbe alsın, nişan alsın, siz burada gezin. İstanbul hanımları, ilahi Karagöz amca, haberin yok mu? Biz de parkta nişan alıyoruz. Karagöz, Sayı 1423, 5-11-1921, Sayfa 4. Hacivat Darül Elhan, müzik okulu önünde elinde saz ve utla içeri giren kadınları işaret ederek, Anadolu'da millet düşman kovalar, kadınlar bile hasta bakar, cephane taşırken İstanbul hanımlarının böyle çalgı çalmakla vakit geçirdiklerini gördükçe, vallahi içim sızlıyor Karagöz. Karagöz, kabahat onlarda değil Hacivat. Halk iptidai mektebi bulamazken bu para sıkıntısında resmi çalgı mektebi açıp işi vur patlasına döken marifte. Karagöz, Sayı 1517, 39-1922, Sayfa 4. 9. Toplumsal çöküntünün yarattığı fahişelik. Toplumsal düzeni sarsılmış ve sefayete düşmüş toplumlarda sık sık rastlandığı gibi İstanbul'da ahlaki bir çöküntü yaşanmaktadır. Sebil-ül-Reşat dergisinde yer alan Kadınların Vaziyet ve Vazifeleri başlıklı bir yazıda şöyle deniyor. Bir kısım kadınları düşüren etken, iktisadi durumdan çok ihtiras taşkınlığı, moda tutkunluğu ve süslenme çabasıdır. Bir kumarbaz meşru kazancıyla bu gayrimeşru hevesini tatmin edemez. O, bu hevesini tatmin edebilmek için er geç ya vurgunculuğa, ya rüşvete veya hırsızlığa, özetle gayrimeşru bir yola sapacaktır. İhtiras taşkınlığına, moda tutkunluğuna, süslenme hevesine kapılan bedbaht kadınlar için de meşru vasıtaların yeterliliği pek istisnaidir. Bu anlayış yüzünden felakete sürüklenenlerin miktarı herkesi dehşete düşürecek bir şekil almıştır. Bu halin devamı, inanalım ki, aile teşkilatını ve bununla birlikte milli varlığı yıkar bitirir. Sokaklarda toplaşan sürü sürü mahlukatın, şu felaketli günlerde dost ve düşman nazarında milli haysiyeti üzücü bir şekilde hırpaladıklarını anlamamak istesek bile, etrafa saçtıkları tiksindirici hastalıkların doğuracakları vahim sonuçları düşünmeye mecburuz. Çünkü bu yüzden her gün birçok aileler yıkılıyor, pek çok masumlar zehirleniyor, pek çok gençlerin istikballeri mahvoluyor. Bu korkunç vaziyetin vahim sonuçlarını layık olduğu önemli düşünmek, gereken tedbirlerin alınmasına koşmak zamanı gelmek üzeredir. Sebil-ül Reşat, Cilt 17, Sayı 429-30, 1-5-1919, Sayfa 104. Alçaltıcı telkinlere gelince, bunun zararlı etkileri özellikle serbest hareket tarzı anlayışında görülmektedir. Kadının vücudunu satması, gazetelerin ele aldığı konulardan biridir. İkdam, 13-8-1920. Polis müdürlüğünün alemdara verdiği bilgiye göre polis kayıtlarında İstanbul'da 1921 yılı başlarında 846 Müslüman, 1488 gayrimüslim vesikasız, 679 Müslüman, 122 gayrimüslim vesikalı fahişe çalışmaktadır. Polis bir haftaya kadar Müslüman kadınların vesikalarını iptal ederek fahişelik yapmalarını önleyecek önlemler almaktadır. Alemdar, 21-1-1921. Engin'ün devrin romancılarının bu olayı romanlarında geniş olarak işlediklerine işaret etmektedir. Düşmüş kadın tipi, Balkan Savaşı'ndan itibaren savaş şartlarının kaçınılmaz bir sonucu olarak telakki edilmiş ve cemiyetin tedavisi gerekli en önemli yarası olarak işlenmiştir. Aka Gündüz, Mahmut Yesari, Burhan Cahit Morkaya'nın romanlarında bu tip bol bol yer alır. İnci Engin'ün edebiyatımıza akisleriyle milli mücadelede Türk kadını, Milli Mücadelede Türk Kadını, sayfa 106. İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold, Dışişleri Bakanı Curzon'a gönderdiği bir telgrafta İstanbul'da büyük yoksulluk ve açlık olduğunu, durumlarını sergilemek gibi yaratılışları olmayan Türklerin yoksul evlerine çekilip sessizce öldüğünü, bu acıklı durumun dışarıdan anlaşılamayacağını, İstanbul'u dolduran Rus göçmenlerin yoksulluğu ve ahlak düşkünlüğünü bir kat daha artırdığını belirterek, başkenti besleyen Anadolu ile bağlantı kurulamadığı sürece bu durumun düzelmeyeceğini anlatmaktadır. Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, Cilt 3, Sayfa 106. Polis Mektebi Müdürü Mustafa Galip Bey'in 1922 yılı başlarında yayımlanan bir kitabına göre İstanbul'da 979 kadının fahişeliğinden resmen şüphelenilmektedir. İstanbul'da 2125 vesikalı fahişe vardır. Bunların milliyetlere göre dağılımı şöyledir: Müslüman 774, Rum 691, Ermeni 194, Rus 171, Musevi 124, Yunan 90, Avusturyalı 24, Romanyalı 21, İtalyan 8, Bulgar 5, Alman 3, Polonyalı 2, Arap 2, Yugoslav 1, Amerikalı 1, Acem 1. Vakit 13-2-1922. Fahişeler hakkında şiddetli takibat yapılması yeniden emredilmiştir. Tercümanı Hakikat, 29-6-1922. Yeni Adana, İstanbul'da fuhuş konulu bir yazı yayımlamıştır. Yeni Adana, 30-7-1922. Öğüt, Konya gazetesine göre fuhuşun önüne kadını sefaletten kurtaran komünizm geçmiştir. Avrupalıların komünizmde kadının bir mal olduğu yolundaki propagandaları yalandır. Öğüt, 2-1-1921. Başta mizah dergileri olmak üzere İstanbul basınında kadın şu altı çeşitle resmedilmiştir: yoksul, düşkün kadın, köylü kadını, göçmen, sığıntı kadınlardır. Savaşçı, yiğit kadın, Anadolu köylü kadınıdır, hareket halindedir, silah kullanmakta ya da cephane taşımaktadır. Şehirli, asri, duyarsız kadın, İstanbul sosyetesine mensup kadınlardır, toplumsal sorunlarla ilgili değillerdir, süslü gezer, erkek avcılarıdır. Yabancı, plaj güzeli kadın, daha çok Kızıl Ordu'nun önünden kaçarak İstanbul'a yığılmış beyaz Rus kadınlarıdır. Barış perisi kadın. Elinde adalet terazisi taşıyan genç ve güzel bir kadındır. Vatanı temsil eden ana. Yaslı, siyahlara bürünmüş, vatan evlatlarından mücadele isteyen kadındır. 10. Yabancılarla düşüp kalkan kadınlar. İstanbul'da kozmopolit kadınların yabancı subaylarla bir arada bulunmaları, onlarla dans etmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınmış ve bir bildiriyle kınanmıştır. 31 Aralık 1921 günü mecliste ele alınan Burdur mebusu Mehmet Akif ve 23 arkadaş tarafından kaleme alınmış 26 Aralık 1921 tarihli önergede özetle şöyle denilmektedir. Kurtarmak için uğraştığımız İstanbul'da dini ve milli ahlak ve medeni kurallarımızın üzücü bir biçimde ihlal edildiğini her gün görüyoruz. Türk Müslüman kadınları, hayati düşmanımız olan yabancı işgal kuvvetlerinin subaylarıyla özel ve genel toplantılarda bir araya gelmekte ve dans etmektedir. Bu milli haysiyetimize ne kadar aykırı ise dini inançlarımıza da ondan daha çok aykırıdır. Meclis, İstanbul halkını Türklük ve Müslümanlıktan ayırmak amacını güden iç ve dış akımlara durum el verdiği ölçüde engel olmalıdır. İstanbul'da bu gibi kimselere seslenen bir bildiri çıkarılmalıdır. Bildiri de bunlara cüret eden kadınların ve bundan aynı derecede sorumlu olan erkeklerin yakın bir zamanda şiddetle sorumlu tutulacağı duyurulmalıdır. Genel kurulda okunan bildiri üzerine 11 mebus çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Önergenin savunulmasını Balıkesir mebusu Abdülgafur Efendi üzerine almıştır. Yakın bir zamanda kahraman ordunun boru seslerinin İstanbul ufuklarına duyulacağını söylemiştir. Hakimiyetimiz altındaki yerlerde milli namusumuzu yıkılmaktan kurtarmak için nasıl çalışıyorsak, işgal altındaki yerlerde de aynı biçimde çalışmalıyız demiştir. Abdülgafur Efendi şöyle devam etmiştir. Yabancı işgal kuvvetlerine güvenerek bizim kutsal savaşımızla alay eden, bütün Anadolu evlatları soğuklarda, siperlerde milletin varlığını, namusunu savunmak için en azgın düşmanıyla canla başla uğraşırken, ötede bizim en büyük düşmanımız olan yabancı işgal kuvvetlerine mensup subaylarla kol kola dans eden kadın ve erkekler, emin olsunlar ki Büyük Millet Meclisi'nin o önemli adalet mahkemeleri önünde bütün hıyanetlerin, bütün cinayetlerin hesaplarını vereceklerdir. Önerge üzerine söz alan 20 kişi vardır. Başkan önergenin hükümete havale edilmesini oylamış ve bu öneri kabul edilmiştir. TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt 15, sayfa 218 ve devamı, Hakimiyeti Milliye, 2-1-1922. İstenilen bildiri Şer'iye Vekili Mustafa Fehmi imzasıyla 5 Ocak 1922 günü yayımlanmıştır. Bildiri de, Anadolu'da kan akıtılıp savaşılırken bazı İstanbulluların içip eğlenmeleri kınanmakta, bütün Anadolu halkı kadınıyla, erkeğiyle, dişiyle, tırnağıyla düşmanlara karşı mücadele ederken İstanbul'daki halkın hiç değilse bu kutsal savaşa kalben katılmasının gerekli olup olmadığı sorulmakta, bazı Müslüman kadınların yabancı erkeklerle dans edişi yerilmekte ve İstanbul kurtarılınca bu alçaklıklardan hesap sorulacağı belirtilmektedir. Hakimiyeti Milliye Sayı 597, 5-1-1922, Açık Söz, 7-1-1922, Tasviri Efkar, 12-1-1922, İkdam, 12-1-1922, Yeni Adana, 14-1-1922, Sebilür Reşat, Sayı 492, 16-1-1922, Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Sayfa 933. Hıfzı Topuz'un Çamlıca'nın Üç Gülü adlı kitabında İstanbul'u üç Türk kızının yabancı subaylara aşık olmaları ve onlarla düşüp kalkmaları romanlaştırılmıştır. Olay bu kızların yabancı subaylardan aldıkları bilgileri Kuvayi Milliye'ye aktardıkları, böylece Kurtuluş Savaşı'na hizmet ettikleri gibi bir gerekçeye dayandırılmıştır. Hıfzı Topuz, Milli Mücadele'de Çamlıca'nın Üç Gülü, 4. basım, İstanbul 1922, Rimzi Kitabevi. Sodom ve Gomorre, Yakup Kadri'nin milli değerlerden kopuk, bildikleri yabancı dil ve benimsedikleri yabancı bir yaşama şekli yüzünden ülkelerini işgal etmiş olan yabancılara kollarını açan kadınların hicvedildiği romanıdır. Bu kitapta yazar, İstanbul'un bir günahkar şehri haline geldiğini anlatır ve işgalcilerle onların işbirlikçilerine karşı okuyucuda kuvvetli bir tiksinti uyandırır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu da İstanbul'daki yabancı hayranı Zübbe ve kendi köklerinden habersiz bir kadın tipini asıl ecnebi de canlandırır. Sodom ve Gomorre, Tevrat'ın eski ahit bölümünde yer alıp tarih boyunca efsanelere konu olmuş iki kenttir. İnanışa göre halkı günahkar olduğu için gökyüzünden yağan kükürt ve ateşle yok edilmiştir. Sodom ve Gomorra, batıda da birçok sanat eserinde ahlakı bozulduğu için Tanrı'nın musibetini hak eden toplumları temsil etmiştir. Halide Edip Adıvar, yabancı subaylarla düşüp kalkan kadınları anlatırken şöyle yazıyor. Halk arasında dolaşıp herkesi dinlerken kadınların memleket meselelerinde erkeklerden daha duygulu olduklarına inandım. Hepsi birden tehlikeyi anlamışlardı. Çünkü onlar siyasal nedenleri anlamasalar bile yurtlarının tehlikeye girmesine karşı hemen isyan ediyorlardı. Beyoğlu tarafındaki yüksek sosyete kadınları, ihtilaf devletlerinin bu hareketine karşı halk arasında uyanan öfkeyi ihtilaf subaylarını çağırarak onlara anlatmaya çalışıyorlardı. Danslı partiler veriliyor ve ihtilaf ordularının subayları elde edilmek isteniyordu. Belki bu subayların üzerinde bir etki yapmışlardı. Bunun görünürdeki neticesi birkaç evlenmeyle son buldu. Ben kendim bu partilerden daima uzak kaldım. Daha çok halk arasında dolaşıyordum ve görüyordum ki çok konuşmamakla birlikte Türk kadınları duygularını kudretli ifade ediyorlardı. Halide Edip Adıvar, Türk'ün Ateşle İmtihanı, sayfa 16. Adıvar, kitabında vapurda ve tramvayda yabancıların himayesinde olduklarını söyleyen veya kendilerini öyle gören bazı kadınların nasıl şımardığını, buna karşılık Türk kadınlarının nasıl itilip kakıldığını da anlatmaktadır. Adıvar, sayfa 17. Hamdullah Supi Tanrı Öber, zaferden sonra Bursa'da öğretmenlere yaptığı konuşmanın bir yerinde, şerefsiz bir hayata tabi tutulan kadınlar hakkında şunları söylüyor. Anadolu kadını mücadeleyi zafere erdiren en büyük amildir. Eğer onlar dalalet içinde düşünen bazı kimselerimizin istediği gibi şerefsiz bir hayata tabi tutulsalardı, bazı şehirlerimizde hala devam ettiği gibi hayat mücadelesinden, milliyet mücadelesinden uzak tutulabilseydi, son günlerimizi yaşamış olurduk. Arkadaş, 30-10-1922, Renin, 1-11-1922, İktam, 5-11-1922.